Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız. Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Merhabalar. 6 Eylül Pazar günü Eylül ayının ilk programını ve Sevda'nın 20. güncesini yine harika iki misafirimle birlikte yazacağız. Pek çoğunuzun 90'lardan tanıdığı Bora Ebeoğlu ve Oya Küçümen, namı diğer Oya Bora günceme misafir oluyor ve yine unutulmaz, sanatla dolu harika bir sayfa ekliyor.
Merhaba, ben Bora Ebeoğlu.
Ben Oya Küçümen.
6 Eylül Pazar günü
Sevdanın Güncesi'ne
misafir oluyoruz.
Bekleriz.
Bizler onları çok ama çok özledik. Hadi gelin birlikte soralım mı neredelermiş? Görüşmek üzere.
Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Karabiber tozu yutmuş gibi bir hoş dudakların. Buruna bak da etkilenme kaftanında bencere. Ama üzülme yine üzülme çünkü sen bir tanesin. Buruna bak da etkilenme kaftanında bencere. Ama üzülme yine üzülme çünkü sen bir tanesin. Ele güne nispet yapar gibi çökünce.
Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Üzülme çünkü sen bir tanesin. İnadının neticesi eğer koparsa kıyamet. Ama üzülme yine üzülme çünkü sen bir tanesin.
Azar azar yaşar durur hayatının tamamını. Deli dolu gülüşlerinde raks eder zamanını. Bir iki tatlı söz çeler başındaki dar ağacını. Ama üzülme yine üzülme çünkü sen bir tanesin. İki tatlı söz çeler başındaki dar ağacını. Ama üzülme yine üzülme çünkü sen bir tanesin. Gerekiyorsa fırtına aksi halde bir atalet. Semeresi çalışmanın bu yaşta kırış kıyamet. Sana sitem serzeniş değil bu tasviri şikayet.
Herkese iyi pazarlar. Çok güzel bir şarkıyla başladık. Oya Bora'nın tasviri şikayet. Ama şarkıyı Oya ve Bora söylemedi bu kez. Benim çok yakın arkadaşlarım Fahrettin Sadıç ve Arzu Şensoy şarkıyı söylediler. Fahrettin benden rica etti. Sevda bizim şarkımızı çalar mısın Oya Hanım ve Bora Bey geldiğinde dediler. Ben de onları tabii ki de kıramadım. Onların çok büyük bir keyifle söylediği şarkıyı, tasviri şikayeti çaldım. Birazdan tasviri şikayet ve pek çok konu üzerine konuşacağız. Çünkü çok değerli konuklarım var gerçekten bugün. Çok sevgili Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, bir zamanların 90'ların çok unutulmaz iki sesi konuğum olacaklar. Oya ve Bora ikilisi olarak konuğum olacaklar. Ama tabii onların aslında Oya ve Bora olmak haricinde çok başka kariyerleri de var. Onlar üzerine de konuşacağız. Bugün 6 Eylül 2020 Sevda'nın 20. güncesini yazacağız. 20. yaprağımızı ekleyeceğiz Oya Hanım ve Bora Bey'le. Bugün yine bence çok keyifli, çok tatlı bir sohbet olacak. Sizler bilmiyorum nerelerdesiniz. Kiminiz evinizde, kiminiz belki sahilde, kiminiz böyle belki başka türlü bir tatildeyken evinizde biz de misafir olalım dedik Oya ve Bora ile birlikte. Peki öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizler de Sevda'nın güncesine sorularınızla Oya Hanım'a ve Bora Bey'e sorularınızla eşlik etmek isterseniz lütfen bize yazın. Bizim bir mesaj panomuz var. www.engelsizerisim.com/mesaj panosundan lütfen mesajlarınızı, sorularınızı, merak ettiğiniz her şeyi sorun. Çünkü onları epeydir merak ediyoruz. Oya ve Bora'yı epeydir merak ediyoruz. Onlar çok güzel işlere imza atmaya devam ediyorlar aslında ama bu kadar görünür değiller. Şimdi onlar üzerine çokça konuşacağız zaten. Ben geçen hafta bir miktar hasta gibiydim. Biraz hastalıkla geçirdim. Böyle hafif bir grip gibi bir durum vardı. Umarım sizler iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Lütfen kendinize çok çok dikkat edin bu aralar. Sayılar maalesef devam ediyor. İstatistikler olumsuz bir şekilde artmaya devam ediyor. Biz de işte sizin evde kalışınızı birazcık keyifli hale getirmek için birazcık alternatif şeyler yapmak için çaba gösteriyoruz aslında. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sevda'nın güncesi 6 Eylül 2020 için 20. güncesi başlıyor. Birazdan konuklarımı da yanıma alıp geri dönüyorum. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sevda'nın güncesi başlıyor.
Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gelen halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gören halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar.
zaman aşkın peşindeyim. Durdurak bilmez yüreğim. Gel günahım ol ne çıkar. Her çiçekte misafirim. Sular seller gibi. Kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar.
Eserin adı 12'den 11. sırada yarışıyor. Seslendirenler grup...
Evet, gönül kaçanı kovalar bir zamanların çok keyifli, çok unutulmaz şarkılarından biriydi. Şarkı güzel bir şarkı ama şarkıyı unutulmaz kılan tabii ki duyduğumuz o iki güzel ses. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu artık yanımdalar. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhabalar, hoş buldun Sevda.
Nasılsın Sevdacığım?
Çok teşekkür ederim Oya Hanım. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz.
Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Gerçekten ikinizin de varlığına sağlık. İyi ki buradasınız. İyi ki de programıma gelmeyi kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz için.
Şimdi şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Aslında Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu evet bir ekip, bir gruptu bir zamanlar ama her birinin aslında kendine ait başka türlü yaptığı şeyler de var. Başka bir kariyer yolları da var. Bir yandan her biri ayrı bir programın konusu ama ben ikisini bir arada alıp böyle kurnazca bir şey yapmak istedim.
Estağfurullah.
Tekrar hoş geldiniz gerçekten.
Hoş bulduk.
Şöyle başlayalım aslında müsaade ederseniz. Araştırma yaparken ben şunu öğrendim. Biz Bora Bey'le okuldaşmışız. Bora Bey benden bir yıl önce mezun olmuş. Ben 2004
Çok naziksin.
Evet, Bora Bey'le okuldaşmışız gerçekten. Onu öğrendim. Bora Bey
ben Boğaziçi elektrik mezunuyum. Sen hangi bölümü bitirdin diye ben sorayım.
Ben psikolojik danışmanlık bitirdim. İşte sizden bir yıl sonra. Ya yakalayamamışız bir.
Çok iyi. Çok güzel bir
dönem. Yok, çok keyifli okudum ben de gerçekten. Şimdi araştırma yaparken şimdi görüyorum işte biriniz Bora Bey elektrik mühendisi, Oya Hanım Mimar Sinan'dan mezun. Mimar Sinan tiyatrodan mı mezunsunuz Oya Hanım?
Ben hayır, yarı zamanlı Şam bölümüne gitmiştim. Filoloji.
Filolojiden mezunsunuz.
Evet.
Peki yani şimdi şöyle ayrı ayrı başlayayım o zaman. Bora Bey,
evet.
Bir kere nasıl müzikle yollarınız kesişti? Hep var mıydı müzik Boğaziçi'ne gelinceye kadar? Yoksa bir tesadüfler, bir şeyler mi oldu?
Müzik hep vardı. Bazı çocuklar böyle şey doğuyor, bir müzik mirasıyla doğuyor. Ben ona inanıyorum. Çünkü müzik ve şarkı dinlediğim zaman, duyduğum zaman çok heyecanlanan bir çocuktum. Veletken yani, küçücükken. Dolayısıyla o ilkokulda işte flüt dersi, mandolin dersi, minik korolar, ortaokulda koro, lisede koro, hep korolarda söyleye söyleye sonra işte okulda bir imkan bulunca ki sen biliyorsun Boğaziçi Üniversitesi'nin kulüpleri çok faaldi ve çok meşhurdur.
Tabii.
Hakikaten Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olup o kulüplerde edindiği bilgiyle hayat yollarını değiştiren, sen de dahil herhalde, çok fazla insan var. Evet, mesleklerine evet. paralel bir sürü işe savrulan. Dolayısıyla benim müzik aşkı çok küçükten başladı ama okulda, yani Boğaziçi'nde daha da şekillendi.
Müzik kulübü değil
çok,
mi?
Evet. Çok doğru bir yere o zaman gelmişsiniz aslında bakarsanız. Çünkü şey çok besleyen bir alan gerçekten. Şimdi şöyle ben bunu çeşitli programlarda söylüyorum. 7-8 yaşına kadar köyde yaşıyordum Oya Hanım. Köyde büyüdüm yani.
Ne güzel.
Evet evet yani çok uzun bir süre bu. Ve evet. Ben tabii köyde yaşarken o kadar da çok seçenek de yoktu. Çokça radyo dinleyen bir çocuktum. İşte Arkası Yarınlar, Çocuk Bahçesi, radyo tiyatroları ve ben Oya Hanım sizin sesinizi evet. oralarda tanıdım tabii ki.
Evet evet.
Yani 85-86'lara kadar.
Başladım. Evet, Çocuk Bahçesi'yle başladım TRT İstanbul Radyosu'nda. Hı hı. Ondan sonra da babam da zaten yönetmenlik yapıyordu, rahmetli babam da. Şey tiyatrolarında yönetmendi. Öyle de sonra işte Arkası Yarınlara başladık. Hı hı. Çocuk Saati'nden sonra Çocuk Bahçesi başladı. Tabii. Böylece hı hı. devam etti. Hı hı. Hala oradan arkadaşlarım vardır. Mesela Gamze Gözalan'la
tabii. Bir kere Oya Hanım, sizin mesela sesiniz, bir kere şunu bilmenizi istiyorum. Siz seslendirme sanatçısı kimliğinizle ve seslendirme sanatçıları olarak evet. belli bir grubun gerçekten film kahramanısınız. Bunu biliyor musunuz?
Bilmiyorum ama çok sevindim.
Yani onu özellikle paylaşmak istiyorum. Gerçekten onu gerçekten paylaşmak istiyorum, bilmenizi istiyorum. Sizi bu programa alacağımı duyanlar oldu, ekip olarak geleceğinizi. Özellikle birkaç tane sevgi ve selamlar var. Gerçekten onları iletmek istiyorum. Mehtap Hanım çok sevgilerini iletti mesela. Aa, onlar benim canım dedi gerçekten. Çok güzel şeyler ilettiler. Güzel. Ama şunu paylaşmak istiyorum özellikle Oya Hanım. Özellikle evet. siz. Seslendirme sanatçıları olarak Bora Bey, seslendirme tarafını reklamlarda, filmlerde, evet, dizilerde seslendirenler evet. olarak gerçekten büyük bir kitlenin, özellikle görme engelli kitlesinin çok önemli bir noktasındasınız. Bir film kahramanısınız. Çocuk sesisiniz.
Ay ne güzel.
Gerçekten onlar kafalarında o şekilde değerlendiriyorlar ve bir filmde bir imaj yaratıyorlar ve çok güçlü bir sessiniz. Sonra bir ara kayboldunuz. Ne oldu? Yani o seslendirme tarafı bitti mi müziğe kayınca? Nasıl bir şey oldu?
Yok, aslında ben hala devam ediyorum. Hı hı. Yani Storytel'de bazı şeyleri okuyorum. Çocuklar için bazı masal kitapları var. Onlar için istiyorlar, seslendiriyorum. Şimdi de bir eğitim işiyle ilgili 3-6 yaş grubuna yönelik bir projede yer alacağım sesimle. Yani çok devam güzel. Ediyorum aslında.
Yok, şey demeye çalışıyorum. Aslında şunu demeye çalışıyorum. 85'ten ya da 86'dan sonra belki.
Evet.
Belki o süreyi ben kaçırmış olabilirim. O,
Şöyle söyleyeyim Selba. Yani TRT'de yoğun olarak çalışıyordum. Yani resmen hani orada büyüdük diyebilirim.
Tabii.
Sonra TRT işte bir sürü şey oldu. Yönetimler değişti. Yaklaşık 2010 yılından beri hiç çalışmıyorum. Yani tabii en güzel şeyleri TRT yapmıştı. Evet, çocuk evet. şeyi vardı, özel kanalı vardı ve şey yapıyordu. Şimdi zaten daha çok dışarıya yaptırıyor. Yani tabii. TRT'nin içindeki İstanbul televizyonunda seslendirme stüdyolarında çalışılmıyor artık. Kapandı evet, o. Evet. Dolayısıyla da tabii azaldı. Yani her şeyde olduğu gibi tabii bir şey var. Yani seslendirme piyasasında da çok ucuz yapılıyor işler artık. Çok ucuza yapılıyor. Dolayısıyla ben artık bu yaştan sonra böyle çok şey işlerde değil de kendim seçerek çalışıyorum. Yani daha çok MTV, TLC, işte National Geography, o tip şeylerde yer alıyorum. Ya da işte müzikli bir çizgi film, sinema filmi olursa, bana, benim sesime ihtiyaçları olursa çalışıyorum.
Süper, harika. Peki şunu sormak istiyorum ikinize de aslında. Mesela bu sesler, yani Bora Bey ve Oya Hanım, nasıl eskimiyor? Nasıl hala pırıl pırıl ve tertemiz?
Çok teşekkürler. Alkol ve tütün mamullerini hiç kullanmıyoruz. Sanırım onun büyük etkisi olması gerekiyor. Yani evet. O çok zararlı ses için, çok zararlı biliyorsunuz. Yani insan sağlığı için zararlı şeyler onlar zaten. Daha böyle clean yaşayan insanlarız. Herhalde onun etkisi büyük diye düşünüyorum.
Hiç değişmemiş. Yani ben inanamıyorum gerçekten. Gerçekten.
Ben şunu söyleyebilirim. Yani Bora mesela böyle hedefe yönelik çocukluğundan beri yaşamış. Benim yeteneklerim dağınıktır. Yani ben mesela illa müzik yapacağım diye hiç çocukken öyle bir şeyim yoktu. Çünkü hem tiyatroya ilgi duyuyordum, hem yazmaya, hem şarkı söylemeye, hem dans etmeye. Sait Sökmen hocamla caz dansı yaptım mesela. Yani benim şeylerim karışıktır zaten, konsantre olmakta da güçlük çekerim, bu yüzden yeteneklerim her zaman dağılmıştır. Şimdi böyle kendi kendime kitap yazmaya çalışıyorum falan. Yani keşke aslında diyorum hani bir tek yöne şey olsaymışım, ama yani işte böyleyim ben de.
İyi ki de böylesiniz, çünkü bence her anlattığınız her yönün bence çok hakkını vererek yapıyorsunuz. Çok böyle seçkin ve çok duru geliyor bana gerçekten.
Teşekkür ederim.
Çok samimi söylüyorum.
Yani şey çok önemli tabii, yani geçmişten bizi hatırlayanların güzel hatırlaması, yani utandığımız hiçbir iş yapmamış olmamız, akşam yattığımız zaman vicdanımızın rahat olması, kimsenin işine engel olmadan, üstüne basmadan çok bir şeyleri yapmış olmak tabii insanın vicdanında çok iyi bir şey, vicdan açısından.
Çok çok önemli gerçekten. Peki Bora Bey, şunu sorayım. Oyunumla nasıl karşılaştınız? Yani nasıl bir müzik partnerliği oluştu? Kim sebep mi oldu? Bir şeyler mi oldu?
Evet,
biriniz Boğaziçi, biriniz Mimar Sinan. Nasıl oldu?
Ben Boğaziçi'nde okurken işte bu profesyonel camiaya da biraz böyle tanışmaya başladım. Hı. Reklam müzikleri söylemeye başladım. İşte reklamlara söz yazmaya başladım. O sırada rahmetli sevgili Melih Kibar, o da Boğaziçi'lidir.
Biliyorum, biliyorum, evet.
İşte bayağı yoğun çalışıyordu. Bir şekilde ondan önce yollarımız kesişti. Eurovision şarkı yarışması için bir grup kurma hevesindeydi. Sonra bizi yarışma için bir araya getirdi. Yani bizi tanıştıran Melih Kibar oldu. Ondan sonra da yarışmayla birlikte bizim iş arkadaşlığımız hem iş hem hayat arkadaşlığına dönmüş oldu sonra da.
Kaç yıl oldu?
33.
Nice 33 yıllar olsun diliyorum.
İnanamıyor insan ama.
Bütün kalp. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela çok yepyeni gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten.
Öyle.
Çok
öyle. İkimiz de sadece sevgi ve aşk yetmiyor. Kendi alanlarımız var, kendi dünyalarımız var. O tabii çok önemli. Yani çok. Bir ilişkiyi uzun süre yürütmek için. Yani hayata genel bakışımız hep aynı tabii ki. Yani doğayı, hayvanları, çocukları sevmek, merhametli olmak, vicdanlı olmak,
evet.
iyi insan olmak. Ama onun haricinde de özelde hepimizin, ikimizin de ayrı ayrı hobileri var. Uğraştığı şeyler var. O çok önemli tabii. Birbirimize saygı duymak en önemlisi. Arkadaş olmak en önemlisi.
Evet, çok önemli.
Yani bir arkadaşınla neleri paylaşıyorsan aynı şeyi paylaşabilmek çok önemli tabii. Yani kadın ve erkek kimlikleri dışında
tabii.
İki iyi arkadaş olmak çok önemli.
Çok çok önemli. Çok değerli bir şey söylüyorsunuz gerçekten. Çok değerli bir şey söylüyorsunuz. Peki, bu arada sevgili dinleyiciler, sizler de lütfen bize sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bizim bir mesaj hattımız var. Mesaj hattından bize lütfen merak ettiğiniz sorularınız varsa Oya Hanım, Bora Bey, Oya ve Bora olarak ayrı ayrı olarak nasıl isterseniz sorabilirsiniz. www.engelsizeritsim.com böyle mesaj panosundan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Lütfen bu şansınızı kaçırmayın diyelim. Peki ben şuradan hatırlıyorum. Sizin katıldığınız bir şarkı yarışması vardı. Ben ikincisini hatırlıyorum. İlkinde küçüktüm. O Melih Bey'in şarkısıyla katıldığınızda küçüktüm.
Faydosla. Evet.
Onu hatırlamıyorum. Ama bir tane rock şarkısı vardı. Onu hatırlıyorum ve o şarkıda siz sanırım, daha doğrusu her ikisinde de ikinci olmuştunuz o yarışmanın, her ikisinde de öyle hatırlıyorum. Ama ikinci şarkıyı daha çok hatırlıyorum. Onda çok sinir olmuştum. Çok ağlamıştım ben siz ikinci olduğunuz için.
O,
evet.
Herhalde.
Evet.
O bize bir şekilde ikinci olmamız çok şans getirdi diye düşünüyorum sonradan. MFÖ grubu gitmişti o sene, Sufi ile Türkiye'yi temsil etmişti. Biz işte halk jürisi ve özel yarışma jürisi ortak karar veriyordu. Halk jürisinin birincisi biz olmuştuk. Ondan sonra işte niye bu çocukların hakkı yendi diye bayağı bir sempati oluşturdu. Sonraki yıllarda bize çok kıymetli şeyle getirileri oldu.
Ya şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. O zaman ben sanıyorum ikinci sınıfta filandım ve okuldaydık. Cumartesi akşamı izliyorduk yarışmayı. Ve çok beğenmiştim ve çok kızmıştım birinci olmadığımız için yani. Sonra da o zaman hani birinci olan şarkı, işte az önce söylediniz.
Evet.
Hiç sevmemiştim o şarkı ve sinir olmuşum. Sonra yıllar sonra dinledim, demiştim ki yok ya, aslında bu şarkı da güzelmiş yani, hani fena değilmiş. Öyle bir detayı
paylaştım. Yani işte şeyi düşünmek lazım. O sırada çok gelenekçi olmamak gerekiyor. Yani bizlerin önünü açabilirlerdi aslında, eğer bizi yollasalardı. Belki farklı, daha çabuk ulaşırdık bir takım şeylere, ama o bir şey, gelenekselliğin bir ağırlığı var. Yani işte o koskoca MFÖ, onu yollayalım tabii, şeklinde tabii. Böyle bir şey olmuştu.
Oluyor
o zaman.
Evet evet. Gerçekten oluyor. Peki mesela şeyi hatırlıyorum ben. Eskiden böyle çokça yarışma, müzik yarışması vardı.
Çok, evet.
Ama şeyi de hatırlıyorum. Mesela çok kendi dalında çok meşhur, çok ünlü insanlar gidip birbirlerinin arkalarında çalıp birbirlerine vokaller yapıp şarkılar söylüyorlardı. Şimdi o işbirliklerini pek görmek mümkün değil. Böyle mi gerçekten, ben mi yanlış değerlendiriyorum?
Tabii çok fazla müzik yapılan ve tüketilen ve dinleyicisinin olduğu bir dönemdi 90'lar. Dolayısıyla böyle müzik yarışmalarından müzik yarışmaya, festivallerden festivallere hep müzisyenler bir arada bir otobüste giderdik ve aynı yerde kalırdık. Dolayısıyla dostluklar çok önemliydi ve insanların egoları şimdiki gibi değildi. Yani kimse kendini dünyanın merkezi zannetmiyordu. Çoğunluk
evet,
diyeyim yani.
Evet.
Hepimiz müzisyeniz diyorduk ve arkadaştık. Sanırım farklılık ondan.
Evet, gerçekten şu an onu pek bulmak mümkün değil. Öyle yarışmalar da yok artık. Yani cesaretlendiren, yeni bir takım denemeler yapmaya alan açan pek yarışma da yok değil mi Bora Bey? Öyle bir şeyler
yani
yok.
Yani yarışmalar devam etmeye çalışıyor. Kendilerini var etmeye çalışıyorlar da daha zor tabii. İşte Oya'nın dediği gibi biz bir otobüse doluşup birlikte saatlerce süren bir maceraya çıkardık. Birlikte yollarda molalar, işte beraber şarkılar, türküler söyleye söyleye. Yani o festivalden çıkıp kendi festival içinde festival yaşardık. Tabii o anılarımız bizim için çok kıymetli.
Çok.
Şimdi insanlar ayrı ayrı işte uçaklarla gidip en son yayın günü ya da yarışma günü bir araya gelip görev icabı birazcık da işlerini yapıp sonra aynen dağılıp çil yavrusu gibi tekrar hayatlarına geri dönüyorlar. Yani paylaşım biraz azaldı. O da işin enerjisini biraz emdi gibi hissediyorum.
Onu aslında pek çok sektör için söylüyorlar. Bundan bir iki hafta önce bir seslendirme sanatçısı konuğum vardı, Uğur Taşdemir.
Evet.
O da benzer bir şey söyledi. Eskiden dublaja da böyle topluca girermişsiniz değil mi Oya Hanım?
Evet evet, o da çok zevkliydi. Yani hep beraber girilir, karşıda yani birbirinin konuşurken tonlamasını, tepkisini rahatça yapardık. İşte arkadaşça gülüşürdük.
Tam da bunu diyorum Sevda. Çok güzel bir şekilde olayı bağladın. Yani tam aynı paralel sorun orada da var.
Evet.
Yani
evet,
beraber bir filme bütün kadro olarak girip sırası gelen repliğini söyler. Karşındaki oyunu alırsın, ona göre cevap verirsin, ama şimdi herkes kendi kanallarında diğer kişiyi sadece kulaklıktan dinleyerek, hatta bazen dinlemeden İngilizcesine Türkçe cevap vererek söylüyor ve sonra onları bir araya getiriyorlar. Bu teknolojinin dayattığı bir şey oldu.
Evet.
Tabii çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Yani bir sürü insanla birlikte girdiğin zaman çok çok uzun süren bir iş. Şu anda tık tık tık herkes kendi lafını kendi saniyesinde söylediği için çok daha hızlı ama bir o kadar da ruhsuz gerçekleşiyor tabii.
Hatta şöyle bir esprimiz vardı hep. Toplu halde kayıt yaparken en son biri gelirse, içeri girerse stüdyo, şimdi dönüp şey derdik hep, yalnız biz özel konuşuyoruz.
Ya çok tatlı, çok güzel.
Böyle de şeylerimiz vardı.
Çok tatlı. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Önce Bora Bey'e, sonra da Oya Hanım'a bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Bora Bey, bence ve bir sürü insan da böyle düşünüyordur. Şimdi Oya Hanım dedi ya az önce, ben çok dağınığım, her şeyden biraz yapıyorum. İşte balede caz çalıştım, dans çalıştım, işte şarkı söylüyorum, bir yandan tiyatro. Ama bence inanılmaz yetenekli bir, yani bir müzisyen, bir tiyatrocu, bir dansçı ve bir kadın. Bir kere nasıl bir şey böyle bu kadar yetenekli biriyle, bir müzisyenle bir arada olmak ve çalışma duygusu ne hissettiriyor size?
Vallahi hem zor hem de çok şanslı hissediyorsunuz. Çünkü birincisi yaptığınız bir şeyi beğenmesi çok zordur Oya'nın. Yani çok eleştirel yanı çok kuvvetlidir. Çok yaşayalım bu arada. Tanıklıklarıyla da programa renk kattı. ben kendimi tabii çok şanslı hissediyorum bu konuda. Ondan bugün 33 yıl dedi. 33 yıl sonra öğrenebileceğim ve hayatıma yön verebileceğim çok fazla bilgi var. Hala var. ve birbirimize öğretmeye ve öğrenmeye devam ediyoruz diye düşünüyorum.
Evet.
Peki Oya Hanım,
evet.
Yani bu kadar da yetenekli bir adam var yanınızda. Bir kere evet, bence ya öyle değerlendiriyorum. Bu çok az insanın başına gelebileceğini düşünüyorum. Allah, yani şimdi biraz da söylediklerimi söylemekten de korkuyorum. Asla böyle içimde asla kötü bir şey yok ama hep Tanrı sizi ikinizi de korusun, birbirinizi de korusun, ayrı ayrı da korusun ama bence çok az insanın başına gelebilecek çok güzel bir şey yaşıyorsunuz. Yani duygusal açıdan da çok kuvvetli bir şey. O çok akan bir şey, en azından bize çok akan bir şey. Böyle de yetenekli bir adam var. O nasıl bir şey peki? Nasıl hissediyorsunuz?
Yani yetenekten önce iyi bir insan olması benim için çok önemli, çok değerli.
Evet.
Ve gerçekten merhametli ve iyi bir insan Bora. Artı bir şey olarak yeteneği, bunun üstüne kurduğu yetenek de saygı duyuyorum, çok hayran önemli. Oluyorum. Onunla ince sazlı çalışmalarını yürekten destekliyorum.
Evet, çok keyifli çalışmalar.
Çok beğeniyorum.
Evet. Çok keyifli çalışmalar. Bu arada şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum. Benim Bora Bey'in sesini işte çocukluğumdan ve o gençlik dönemlerinden beri hep sizin sesinizin yanında duymaya alıştığım için bir dönem böyle bir yadırgamıştım başka bir.
Evet, ama tabii farklı.
Güzel oldular bir tarz. Ama güzel oldular.
Yani, evet. Aslında farklı bir tarz yapıyorlar. Yani Bora çünkü Türk Müziği Korosu'nda da çalışmış. Dolayısıyla sesinin farklı tınılarını kullanma şansı da oluyor bu durumda. Yani güzel
Ezgi,
bir şey bence.
Ezgi ile söylüyorlar, evet. Onu güzel, yani çok güzel oldu ama ilk başta ben böyle bir yanımda bir Oya duymak istiyordum yani. Süper. Şöyle, şimdi tabii sizi bir sürü kişi Oya ve Bora olarak tanıyor ama sizin tabii 90'larla başlayan bir müzikal geçmişiniz yok. Yani siz oldukça uzun süre önce müzik yapmaya başladınız. İşte o yarışmalar döneminden başladınız. Grup Denk olarak çıktınız.
Evet.
Ve 90'lardaki çıkış tabii çok değerliydi. Hani o dönemin popülaritesi, hızı, o dönemin işte ne bileyim kendine özgü, tuhaf, ilginç bir sound'u da vardı ama Mesela ben Oya ve Bora'nın grup denk olarak Eleanor Müzik'ten çıkan bir albümleri var. Ben o albümün sound'una bayılıyordum. Niye bayılıyordum Bora Bey sizce? Niye seviyordum ki acaba? Farklı bir şeydi. Yani farklı bir renk vardı orada.
Tiryaki albümü.
Evet.
Orada Turhan Yükseler bütün parçaların aranjmanlarını yaptı. Enstrümanların da çok büyük bir kısmını kendi çaldı. Bir yetenek şeydir, komple bir yetenek bir insandır. Her şeyiyle birlikte evet, komple bir evet. sanatçıdır o da. Kulakları çınlasın. Dolayısıyla biraz onun imzası ama orada da ben haddim olmayarak çok fazla karışıyordum diye. Hatta böyle kavgaya, minik kavgacıklara varan şeylerimiz oluyordu. Tabii saygı çerçevesinde inatlaşmalarımız oluyordu ki ben Boğa burcuyum, biraz inatçıyım, Oya bilir.
Evet.
Abi şurası şöyle olacak.
Selamlar geçiyor.
Evladım orası abi. Öyle olmaz. O şeye aykırı. Ama abi ben aykırı şeyi daha sevdim. Öyle olsun. Bayağı birbirimizi yemiştik. Belki o enerjiler geçmiştir.
Ya bir de tabii yani şimdi düşününce o zaman o kadar temiz ve yani o kadar safça yapıyorduk ki o işleri, çok umut doluyduk yani, böyle hani sanki Amerika'yı keşfediyormuşuz gibi bir, inanılmaz bir coşku vardı içimizde. O mutlaka yansımıştır. Tiryaki parçası da Gürol Ağarbaşı'ndı.
Aha, evet evet. Çok tatlı, evet. Çok tatlı bir
Gürol
şarkı.
Gürol da arkadaşımız da zaten Seni Bana Yazmışlar albümünün de aranjörü Gürol Ağarbaş'tır.
Çok çok çok güzel gerçekten. Ya ama sonrasında mesela o albümün sound'una benzeyen çok, yani en azından yakın anlamda bir şey duymadım 90'larda. Ya 90'ları mesela birazcık fazla şişirdiklerini düşünüyorum. Yani müzikal açıdan şişirdiklerini düşünüyorum. Tamam, çok sağlam çıkışlar vardı ama müzikal açıdan çok da güçlü şeyler yoktu. Yani bir iki tane güzel şey vardı. Onlardan bir tanesi sizindi albümünüz.
Çünkü prodüktörlerin böyle akılda kalıcı sözlerle yapmamızı istedikleri şarkıların olduğu bir dönemdi. Yani bir şey dönemiydi. Slogan şarkı
evet,
olsun
evet.
mutlaka dönemiydi. O da tabii çok akılda kalıyordu. İnsanlar hemen kavruyordu o şarkıyı. O yüzden öyle şarkılar da yapıldı ama gene de hani çok üretmenin olduğu şeyler hep iyidir yani. İyi kötü ne olursa olsun müzik üretiliyordu.
Kesinlikle doğru, doğru. Peki, mesela şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum. Melih Kibar'la çalıştınız, Atilla Özdemiroğlu'yla çalıştınız,
evet.
Çiğdem Tolu'yla çalışma şansı buldunuz. Ve gerçekten bunlar, en azından bu saydığım kişiler alanlarında zaten iyi müzik yapan ama aynı zamanda müziğin o etik çerçevesini de çok koruyan insanlardı.
Evet.
Nasıldı onlarla çalışmak? Nasıl ne söylemek istersiniz vakit?
Çok büyük bir şans tabii. Yani o kadar çok feyiz aldık ki onlardan. Şöyle söyleyeyim. Mesela sevgili Tarık Sezer şu anda o da orkestraların başında işte televizyon programı çok başarılı işler yapıyor. Ben Tarık'la aynı anda başladım müziğe. Yani çömezliğimiz aynı döneme denk gelir. O dönemde işte bu Melih'lerle, Melih Kibar'la, Atilla abiyle, Onna abiyle bir takım işlerin içinde olmak. Mesela şöyle söyleyeyim. Atilla Özdemiroğlu bizi çağırırdı sabahtan. Bir reklam jingle'ı yapılacak. Giderdik stüdyoya. Otururduk. Çağırır, gelir, seslere bakar, çift seslere bakar, olmadı. Besteyi orada sabah başlardık. 9-10 saatlik bir maraton gibi. En sonunda gecenin bir vakti işte yemekler yenir, çaylar içilir. En son kayıtlar yapılır. Ve 24 saat süren bir üretim süreciyle o olay ortaya çıkardı. O jingle ortaya çıkardı. Şimdi düşündüğün zaman
30 saniyelik bir jingle yani aslında.
Mümkün değil. Olması mümkün değil. Kimse böyle çalışamaz yani.
Evet,
o sinerjiyi yaratmak artık çok geç, başka bir şey. Şimdi gidiyorsunuz, 2,5 dakikanız var, işte siz sözler veriliyor, müzik veriliyor, altyapıyı duyup söyleyip en fazla işiniz 15-20 dakika sürer, yani öyle söyleyeyim.
Evet, mesela Eurovision şarkı yarışmasına katılırdık, yani biz ve diğer müzisyenler. Ondan sonra yazın Kuşadası şarkı yarışması, Çeşme tabii. Uluslararası şarkı yarışması, evet, Antalya evet. Uluslararası şarkı yarışması dolu dolu geçerdi. Ondan sonra festivaller, yani neredeyse 365 gün müzik yapardık.
Çok o dönemlerin büyük bir kısmını hatırlıyorum. Altın güvercindi, beyaz güvercin falan,
tabii,
değil mi
tabii,
öyle?
Tabii.
Çok iple yani, çekerdim ben o yarışma akşamlarını.
Bugün Sevda Altın Güvercin şarkı yarışması tekrar yapılıyor. Hatta bugün yapılıyor ya da.
Hadi canım. Öyle mi?
Dün akşam olabilir. Yani
ama işte artık nedense insanlar o kadar dağıldı ki ilgileri.
Tabii yani o zamanlar tekti bu festival, yani yaz döneminde damgasını vururdu Türk pop müziğine. Şimdi bakın sen farkında bile değilsin, duymadım diyorsun.
Hayır mesela. Duymadım canım, duysam. Evet. Hayır bir de yarışmaları bayağı da böyle efsane isimler falan sunuyordu. Mesela ben hatırlıyorum, Altın Güvercin'i Halit Kıvanç sunuyordu.
Tabii tabii.
İşte yanına böyle güzel güzel hatunları alıyordu,
tabii.
Hatırlıyorum yani.
Korhan Abay vardı.
Tabii.
Evet evet.
Çok ya, ben iple çekerdim bütün müzik yarışmalarını deli gibi takip ettiğim için iple çekerdim gerçekten. Ve ben
ya işte güzel çocukluk yaşatmışız sizlere.
Ya gerçekten öyle. Müzikal açıdan gerçekten öyle düşünüyorum Oya Hanım. Gerçekten öyle
Harika.
Hissediyorum. Ve hep o sesler kulaklarımda, sadece şu an şeye çok üzülüyorum. Bizim dönemimizdeki o müzikal zenginliği şu andaki gençler yaşıyor mu yaşamıyor mu, onu çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü çok müzikal bir zenginlikle büyüdük biz. Tam bir takım şeylerin geçiş noktalarında, yani tam kırılma noktalarından geçen bir jenerasyonduk biz. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. 80 doğumlu olduğum için her iki tarafa da ait hissediyorum kendimi gerçekten.
Doğru söylüyorsun, ama şu anda da çok fazla müzik üretimi var. Yani aha. Şu anda başka bir yani enerjiler değişti,
tabii, tabii.
Zaman değişti, enstrümanlar değişti. Vokaller değişti. Daha değişik türde müzikler üretiliyor. Hı hı. Herhalde bugünün müziklerini dinleyenler de bundan bir 10 sene sonra, 20 sene sonra bugüne belki nostaljik duygularla yaklaşacaklar. Onu bilemeyiz.
Tabii tabii.
Sanmıyorum Bora. Vallahi. Hayırsından sanmıyorum.
Evet.
Böyle çok keskin hatlarıyla ayrılıyor insanlar. Yani rap dinliyoruz diyorlar. Rap en iyi müzik diyorlar mesela. Hip hop'tan başka bir şey olmaz diyorlar. Şey yok yani, ve hep küçük küçük dinleyici kitleleri olan şeyler. Artık çok büyük kitlelere hitap etmek çok zor. Yani o yüzden de çok fazla şeyi nostalji yapılacağını sanmıyorum.
Ya en azından benim dönemimdeyken benim dinlediğim şarkıları annemler anlamıyorlardı. Ya bunlar ne falan diyorlardı. Şimdi ben de şimdi ben sanıyorum yer değiştirdim. Ben de şimdi çocukların dinlediği şarkıları, geçen gün dedim ki yeğenime, hani bana bir şarkı söyler misin teyzeciğim dedim. Bir şarkı söyledi, hiç duymadım. Sonra bir isim söyledi, bir de beni kınadı, dedi ki aa sen bunu nasıl bilmezsin?
Tabii şu an yaş aldıkça
evet.
Gerçekten kuşak farkının ne demek olduğunu anlıyor.
Ben uzun süre sizin o küçücük, yani müzik yapmayı hiç ara vermediniz de, popüler müzik camiasında görülmediğiniz dönemde evet. Hep şey bekledim nedense. Özellikle böyle şöyle söyleyeyim. 2008-2006 filan sonrasında Ya diyordum ki böyle kendi içimden, bu kadar güçlü iki müzisyen, bir tanesi dünyanın bence en iyi seslerinden biri. Ben Oya Hanım'ı öyle görüyorum gerçekten.
Evet, çok teşekkür ederim.
Bir tanesi müzikal derinliği olan inanılmaz bir adam. Kesin bunlar böyle bir iki tane gence güzel albümler yaparlar diye bekliyordum. Öyle çalışmalar oldu mu hiç? Öyle denemeler ya da?
Ya prodüktör olmak...
Evet, onu soruyorum.
Farklı bir kulvar. Yani öyle bir çalışma olmadı. Yani tabii ki ben bu şeyleri üretim yaptığımız zaman çok fazla sanatçıya söz yazdım, beste verdim. O anlamda yardımcı oldum. Ama hani yeni insanları yetiştirmek, o misyon daha farklı bir kişilik gerektiriyor belki de. Bilmiyorum.
Ben direkt öyle olmadı. Konumlandırmışım sizi demek ki. Öyle bir şey hissetmişim. peki şunu sormak istiyorum özellikle Oya Hanım. Bence az önce dedim ya yani şarkı şimdi şarkı söylemek başka bir şey bence. Bir de şarkıyı yorumlamak, ona bir nefes katmak, yürek katmak, o şarkıya bir şey, bir şey kazandırmak, yani bir ruh kazandırmak, o başka bir şey. Evet. Siz bence bir yorumcu olarak bütün bunları, yani çok yüksek oranda taşıyan bir yorumcusunuz ve ses aralığınız inanılmaz güçlü ve ben, yani kişisel fikrim tabii benim, başka birileri katılır mı bilmiyorum mesela. Oya Küçümen'in çok dünya çapında bir ses olduğunu düşünüyorum. Solist olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili denemeler yaptınız mı hiç dünyaya dair? Mesela deneme kayıtlarınızı, demolarınızı bir yerlere gönderdiniz mi? Farklı soundlarda şarkılar paylaştınız mı bir yerlerle?
Fransız tatil köyünde ben Fransızca bir şarkı söylemiştim. O sırada Patricia Kaz'ın prodüktörü oradaymış. Aşırı derecede beğendi. Yani hatta şimdi söylemek çok şey olur. Yani işte bu yorum muhteşem bilmem ne falan diye. Bekledi Paris'e. Fakat o arada Bora askere gitti. Ve ben de böyle bir şey aşık olarak belki diye kör kütük şey olarak hafta sonları gelecek acemilikten sonra diye kılımı bile kıpırdatamadım. Oturdum Bora'yı bekledim. Öyle birkaç tane şeyim vardır. Belçika'dan tiyatro ile ilgili gelmişti teklif falan. Yani pişman mısın derseniz hayır. Hiçbir şeyden pişman değilim aldığım karardan. İyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü daha büyük bir başarının mutluluk getirip getirmeyeceğini bilemeyiz.
Doğru, doğru. Sadece şu gerçekten yani benim çok birkaç ses için düşündüğüm bir şey bu. Ya bazı sesler var, ben öyle hissediyorum. Sanki bütün dünyanın duyması gerekiyor o sesleri. Gerçekten öyle hissediyorum. Sizin
sesin... Benim tabii küsme dönemim de oldu.
Evet,
yani
biraz onu anlatabilir miyiz? Biraz ben ondan tam onu soracaktım. Çok oraya yaklaşmıştım, siz başladınız.
Son albümden sonra yani bir sürü şanssızlıklar peş peşe geldi. Cem Uzan'ın Kral TV onların da o zaman bir şekilde bizim prodüktörümüz Şahin Özer'le araları bozuldu. O dönem yaptığımız o albümün hiçbir klibini, bir sürü de tanıdığımız abilerimiz bize sadece bizim hatırımıza klipler çektiler hiçbir maddi şey gözetmeden. Hiçbirini yayınlatamadık. O zaman da biliyorsunuz klip yayınlanmazsa
tabii
hiçbir
canım.
Şey olamıyordu o
tabii
albüme.
Tabii
Kral TV'de klip yayınlatmak büyük bir olaydı zaten. Biliyorsunuz büyük paralar falan ödüyordu insanlar.
Tabii.
Böyle bir şey olunca o albüme çok inanmıştık. Son albüm böyle daha pop rock gibiydi.
Evet, evet.
Aşk, ihanet vesaire. O böylece satışı olmayıp kendimizi gösteremedikten sonra ben artık yeter dedim. Bir de yani bir şekilde küstüm yani.
Kırılgan biri misinizdir? Yani mesela çünkü aslında şeyi de görüyorum ben. Bu müzik dünyası, daha doğrusu bu tür sektörler oldukça da hoyrat sektörler ve...
Evet, ben de kırılgan bir insanım. Dolayısıyla yani... Boracığımın yıldızı daha yüksektir, benim alçaktır, çok çabuk ulaşılabilir benim duygularıma. O yüzden de ben yapmamayı tercih ettim.
O arayı o sebeple verdiniz. Yani şey hissediyorum ben bazen, mesela böyle televizyon kanallarını gezerken, çok uzun zamandır bu arada düzenli bir televizyon izleyicisi değilim. Yani yaklaşık bir 15 yıldır filan. Hani ne izledin derseniz çok da bir şey izlemiyorum filan. Ama mesela bazen televizyon şey kanallarını gezerken, yani o insanların birbirlerine hitap etme şekilleri, o seslerindeki hırs, böyle tırnaklarını çıkarmışlık hali, onlar
yani mesela genel, evet,
çok korkutuyor beni bir, mesela.
Genel bir kaba ve hoyrat bir şey var. Böyle insanlar da kavgayı izlemek istiyor. O hırsı, o kötülüğü izlemek istiyor. Tuhaf bir dönem diyebilirim.
Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Bora Bey. Mesela 90'larda tamam, çok hızlı bir yükseliş de vardı. İşte müzikal alanda çok hızlı bir yükseliş vardı. Bir zaman sonra işte o yükselişler devam edemedi ve işte bir yandan bazı insanlar çöküşler de yaşadılar. Bazı savrulmalar da oldu. Oradaki motivasyon ne? Yani insanların ünlü olma halini kavrayamaması durumu mu o savrulma halini gerçekleştiriyor? Çünkü müziğin dışında artık böyle saçma sapan şeylerin içinde görmek mümkün olabiliyordu bir dönem. Nasıl değerlendirirsiniz?
Ya, hızlı gelen şöhretlerle baş etmek çok kolay olmuyor. Bu herkes için geçerli. Ne kadar işte ben şöhreti şöyle yaşıyorum falan deseler de çok zor. Sevgili Oya'nın babasının bir sözü vardı, Zihni Küçümen'in. Dedi ki bize bir gün, evladım tamam şu anda 24 saat televizyondan televizyona koşturuyorsunuz, çok şöhretlisiniz. Fakat dedi, televizyonda Charlie diye bir şey var, yani bir maymun var, o da aynı şöhreti bir haftada yakaladı.
Evet.
Bu gelip geçici bir şey, bunun lütfen farkında olun ve hayatınızı bu aldanışla sürdürmeye devam etmemeniz gerektiğini kavrayın dedi. O düskür bize çok iyi geldi. Gerçekten oturduk düşündük veya tamam biz hatta fena halde şöhretlik, hakikaten rahatsızdık yani, bu sokakta yaşayamıyorduk, rahat edemiyorduk. Ve onun ne kadar gelip geçici bir şey olduğunu bir büyüğümüz bize hatırlattı. Biz de onu o yaşımızda kavradık.
Çok önemli. Kavrayamayabilirdiniz ama.
Efendim?
Kavrayamayabilirdiniz ama.
Tabii. İşte bir şekilde kavramayı becerdik. Dolayısıyla ondan sonra bir geri çekilme ve biraz o şöhreti sindirme dönemi oldu. Sonra da çok fazla kıymetli olmadığının farkına vardık ve elimizin tersiyle biraz itmiş olduk.
Tabii yani korkunç ayakta. Bir eski şeylere bakıyoruz, kendilerini paralıyorlar biri için, böyle müthiş kalabalık, ama şimdi o insandan eser yok yani, hiç sorsan kimse tanımaz. Böyle her şeye rağmen şöhretini ve ününü kalıcı kılmaya çalışmak tabii çok acıklı geliyor bana, yani böyle hala var olabilmek için her türlü kötü işin içinde olmak falan, yani o acıklı bir durum aslında. İnsan bir şekilde başka şeylere de yönlendirebilmeli kendini.
Bizim şansımız şöyle oldu, film müzikleri ve dizi müzikleri yapmak gibi bir kapı açıldı önümüzde ve biz bunu kullandık. Dolayısıyla işin kamera önünden biraz mutfağa geçme şansımız oldu. Duyuyorsun değil mi Sevda?
Tabii, duyuyorum tabii.
Ha, tamam.
Duyuyorum.
Cengiz Onural'la birlikte Arya imzasıyla o dönem işte bu müzikten kopma sırasında, yani pop müzikten koptuk ama çok daha yoğun bir şekilde müzik üretmeye devam ettik.
Tabii tam onu söyleyecektim. Yani sadece o alandan çıktınız. Üretmeye hep devam ettiniz. Ben hep takip ediyorum sizi de.
Evet. O bizim kurtuluşumuz oldu aslında. Çünkü tam bir boşluğa düşecekken tam tersine bir yoğun bir üretim sürecinin içine düştük. Ama pop kulvarında bizi takip edenler bizi yok olduğumuzu zannettiler. Ama televizyonda bizim yaptığımız müzikleri dinlemeye devam ediyorlardı bilmeden. Çünkü biz orada ismimizi değil başka bir ismi kullanıyorduk. Yine şarkılarımızı Oya seslendiriyordu pek çoğunu. Pek çok dizinin jeneriğinde Oya'nın imzası var ki yıllar sonra bütün o şarkıları tekrar bir ikili albümde topladık, yayınladık sonra.
O çok güzel oldu. O 2014 mi? 13 müydü? 2014'teydi galiba.
Sanıyorum. Yani evet. Tam şeyleri iyi hatırlayamam. Tarihler değildir ama ya iki albümü dolduracak kadar şarkı, jenerik şarkısı yapmışız.
Bu fikir nereden doğdu? Yani böyle bir kaybolmasın falan mıydı albüm çalışması?
Tabii bir arşiv çalışması. Yani tamamen meraklısına diyebilirim. CD olarak basılmasının da nedeni odur. Yani bir taraftan yarına kalacak bir
tabii,
çalışmaydı.
Hem de prestijdir. Yani CD olarak bir çalışmanın var olması sanki kütüphaneye bir kitap kalması gibi.
Çok güzel, çok böyle derleme gibi olmuş. Yani gerçekten evet. Bir arada olmuş. Çok tatlı bir çalışmaydı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Peki birazcık böyle bir ara vereceğim ben. Ama bir şarkı çalmak istiyorum müsaadenizle. Benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Önce onunla ilgili bir tabii hikayeyi duymak isterim. Ama sonra şarkıyı çalmak istiyorum. Her şeye hazırım seninle. Bu şarkıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir anısı var sizde?
O parça sevgili Gürol Ağırbaş'ın bestesidir.
Çok çok güzel söylediğiniz yazmış. Bir şarkı ama.
Evet, beraber yazmıştık evet. Sözlerini de. Yani bizim birbirimize duygularımızı dile getiriyordu diyebilirim.
O zaman çok uzatmadan şarkıyı dinleyelim. Sevda'nın Güncesi tüm hızıyla devam ediyor. Oya Küçümen ve Bora Eboğlu. Ben o kadar heyecanlıyım ki şu an hala inanamıyorum onlarla konuştuğuma. Oya Küçümen ve Bora Eboğlu bizimle birlikte. Sevda'nın Güncesi devam edecek. Şimdi küçücük bir şarkı arası verelim. Her şeye hazırım seninle. Hemen şarkımızı çalalım ve sonra da buradayız.
Olsun şekerle bağ. Baba bir masal anlat bana. Yazılmıştır kalbimize ve onları bulana dek savaşırız bu karmaşık tutkular çemberinde. Seni ilk kez görüyorum ama sanki bir yerlerden hatırlıyorum. Parlak bir ateşten çok sonra kalan küller olsak da, her an ölmek için yaşasak, kıyısında sarp bir uçurumun uçmaya hazırım inan seninle. Zincirledin beni sevdama, aşk lanet yağdırsa vız gelir. Acılara yoksulluğa tutsak yeter ki benim olmayı dile. Ben savaşırım senin yerine. Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara. Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara. Bir tek ihanetin gölgesi düşemez yaralarımı saran el girse de kanıma. Her şeye hazırım seninle.
hem de hiç umrumda değil. Bir yarın var mı bizler için? Yarım kalmış bir şarkı olalım. Kollarımdasın, benimlesin ya. Gel de yok olalım şu an seninle. Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara. Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara. Bir tek ihanetin gölgesi düşemez yaralarımı saran el girse de kanıma. Her şeye hazırım seninle. Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara. Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara. Bir tek ihanetin gölgesi düşemez yaralarımı saran el girse de kanıma. Her şeye hazırım seninle.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Evet, Sevda'nın güncesi kaldığı yerden devam ediyor. Biz arada da konuşmaya devam ettik tabii ki de. Her şeye hazırım seninle. Çok güzel bir şarkı. Bu arada bize ulaşan bazı mesajlar vardı. Onları hemen paylaşmak istiyorum. Habil Bozkurt yazmış. Sevda abla demiş. Lütfen programın sonuna doğru Oya Hanım'dan ve Bora Bey'den bir iki böyle minnacık bir şey ister misin, bize bir şey söylerler mi demiş. Bakarız, bilmiyorum dedim. Sonra Kerim ve Selim Altınok demişler ki Al Aşkım Beni Yanına şarkısının olduğu albümü biz 30 yıldır neredeyse dinliyoruz. Ve kendi programlarımızda da bu şarkıları söylüyoruz demişler. Çok sevgilerimizi iletin konuklarınıza. Oya Hanım'ın zihni küçümenin kızı olduğunu da biliyoruz. Üstadı da analım buradan demiş.
Babacığımı Allah rahmet eylesin.
Evet, Allah rahmet eylesin. Onu da bütün oyunlardan, radyo tiyatrolarından ve pek çok yerde. Çok karakteristik bir sesi vardı Zihni Bey'in de bu arada Oya Hanım. Evet. Gerçekten öyleydi. Peki, o kadar çok sorun var ki şöyle devam edeyim. Bir Süper Baba dizisinde bir şarkıyla böyle bayağı bir duygulara dokundunuz. O şarkının bir hikayesini okumuştum ben bir röportajda. O gün hastaymışsınız. Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl geldi o film, dizideki müzik projesi?
Şöyle, tabii anlatayım Sevdacığım. Almanya turnesinden dönmüştük. Ben grip olmuştum. Oldukça hastaydım. Kartal abi aradı, Kartal Tibet. O yönetiyordu o zaman Süper Baba'yı. Ve ilk aklına ben gelmişim. Böyle bu şarkıyı o seslendirsin demiş. Ama hemen yapmamız lazım, başlıyor çünkü dizi dedi. Peki abi, ben elimden geleni yaparım dedim. Bayağı böyle 40 derece ateşle falan gittim. Hiç unutmuyorum, Nişantaşı'nda o zaman Cengiz Onural'ın stüdyosuna Yeni Türkü ile birlikte çalışıyordu o zaman. Orada Fuat işte söyledim. Tamam dedi, yani idare edeceğiz artık dedi. Hani şey yapmadı ama sonra o haliyle o çok beğenildi.
İdare edilecek hali miydi o?
Efendim?
İdare edilecek hali miydi o?
Yani tabii önemli olan orada yüreğe dokunmaktı sanırım. Onu da başardım galiba.
Yani idare edilmeyecek durumunu gerçekten merak ediyorum. Çok çok güzeldi. Çok dokunuyordu gerçekten.
Teşekkür ederim.
Peki
teşekkür
sizin ederim. Nasıl bir ilişkiniz vardı babanızla? Onu biraz sorsam ayıp eder miyim?
Estağfurullah. Ben babamı çok severdim. Benim hayatımda Yani birçok şeyi ondan öğrendim hayata dair diyebilirim. Genel kültürü de çok zengin ve Türkçeyi çok iyi konuşan biriydi. Hakkı amcayla kankaydılar Hakkı Devrim'le. Onlar bir tek şeye şikayet ederdim. Beni mesleki olarak yönlendirmemişti. Mutlaka onun da düşündüğü bir şeyler vardı. Yani benim aslında kemancı olmamı istiyordu o.
Öyle mi?
İlkokulu bitirince Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdim. Fakat ben balerin olmak istiyordum. Keman bölümü sınavına da girsin demiş arkadaşı, operadaki bir arkadaşı. Beni böyle apar topar yaylı sazlar sınavına da soktular. O daha önceydi. Balenin sınavı daha sonraydı. 3 gün sonraydı. Keman bölümüne 2 kişi alınıyordu. Biri ben oldum. Biri de Eskişehir'den, hiç unutmuyorum, bir erkek çocuktu. Kazandım. Fakat ben bale istediğim için hiç önemsemedim. 3 gün sonra bale bölümünün sınavına girince okulun müdürü, ne işin var senin burada dedi. Bu kadar değerli bir şeyi kazanmışsın. Çocuk oyuncağım burası, evladım çık git buradan dedi. Ben böyle ağlaya ağlaya keman bölümüne başladım. Bir yıl dayanabildim. Babam bana hep küstü devam etmedim diye keman bölümüne. Benim de içim hep babama karşı başarısız oldum diye böyle bir şey olmuştur hayatımızda, bir kırılma noktası.
Bora Bey, peki size sormak istiyorum. Oya Bey, evet. Oya Hanım genellikle Oya Bey dedi yalnız. Evet. Oya Hanım böyle bir aslında tiyatrocu, sanatçı bir aileden sizinle ilgili neler öğrenebiliriz? Mesela sizin müzisyenlik geçmişinizde, aile öykünüzde var mı böyle bir hikaye? Böyle şarkı söyleyenler, musikiler?
Benim babam köy enstitüsü mezunu, hatta resim öğretmenidir ama körler okulunda resim öğretmeniydi hatta.
Hadi canım.
Ankara'da.
Öyle mi? Hangi okulda? Merak ettim.
Valla yıllar öncesine ait bir soru olunca şimdi...
Ankara'da 2 tane okul vardır. Birisi Aydınlık Evler, birisi de Mithat Enç diye bir okul vardır. İkisinden birindedir diye düşünüyorum. Belki tanıyanlar vardır.
İkisinden birinde. Ben şimdi hani ne desem yalan olur, yanlış olur. Onun için
onu öğreniriz. Okulu deyince,
ben bir tane hatırlıyorum o dönemde.
Hatta Eşber Yağmur Dereli de öğrencisiymiş.
Evet. Tamam, onu öğreniriz. İsmi nedir? Onu öğrenelim en azından.
Halit Ebeoğlu.
Tamam, hemen soralım bunu. Arkadaşlar kesin bilirler.
Evet. Ve öğrencileri, Allah rahmet eylesin, ona tapardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle ayak sesinden daha şey yaparlarmış. Hemen hocam bize bugün işte ne öğreteceksin?
Merhametli bir insan.
Çok. Annem de öğretmen. O da coğrafya öğretmeniyle okudu ama kütüphaneciydi. Bizim ailede baba tarafında sanatla ilgilenenler var. Yani ressam olanlar falan var ama bir türkücü, şarkıcı olarak pek bir isim hatırlamıyorum. Size,
o size aktarılmış o zaman. O misyon sizde. Ankaralısınız ama, değil mi? Ankara'dan geldiğinizi biliyorum.
Ankara.
Üniversiteyle birlikte mi İstanbul'a gelmiş oldunuz?
İşte deneme lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni yazmak gibi bir çılgınlık yaptım. Çok istiyordum. Onu yazarken de kütüphanede işte plaklar varmış, insanlar plak dinliyormuş, müzik dinliyormuş falan diye beni çok etkilemişti.
O yüzden geldiniz.
Evet, öyle bir tuhaf bir macera oldu. Tabii aileme çok fazla yük olamayacak durumdaydım. Ama o dönemde üniversite okumak, yani devlet üniversitesinde okumak şimdiki kadar zor değildi. Allah'tan işte burslarla şeylerle okumayı başardım.
Tabii.
Yani benim de, lafını kestim.
Lütfen.
Benim de zor bir öğrencilik dönemim oldu. Çünkü 80 darbesinde öğrenciydim ve babam 1402'likti. Yani şehit caddelerinden kovulmuştu. Dolayısıyla böyle zor geçti öğrenciliğimizde. Evet.
filoloji okumuştunuz ama siz de, değil mi Oya Hanım?
Evet.
Ama zaten siz yani işte çocuk saati, tiyatro, radyo tiyatrosu, çocuk bahçesi.
Evet.
Yani zaten evet, onun içine doğmuş gibi oldunuz.
Evet, yani mesela Hüsnü Kuruntu'da oynamıştım.
Evet, onu hatırlıyorum.
Yani o kadar değerli oyuncu, aktör ve aktrislerle karşı karşıyaydım ki. Tilbe ile çok makara yapardık biz, Tilbe Saran'la.
Tilbe Saran, Tilbe Saran Sevda'nın Güncesi'nin ilk konuydu.
Ay ne güzel,
evet,
ne güzel. Çok severim. Onunla işte o evin hizmetçisini oynuyordu Hüsnü Kuruntu ailesinin. Ben de uzaktan akraba olarak geldim, böyle antika bir çocuk olarak geldim. Böyle gözlüklü, böyle şey, çok komik bir çocukluk oynamıştım.
Çok tatlı.
Arada seyrediyoruz. TRT arşivlerini açtı ya Sevda.
Ya evet, çok tatlı oldu falan. Onlar Bora Bey. Çok, evet.
Evet.
Gerçekten.
Hakikaten bir tarihe ışık.
Ben şeyi de buldum. Bir çocuk programı yapıyordum TRT'de sabahları. Onu da buldum.
Onun,
baktım. Çok acayip bir şey ya.
Çünkü ben sizi izlediğimi hatırlıyorum. Bir,
evet.
Oradaki çocuğun adını hatırlayamıyorum sadece. Böyle minnak minnak konuşuyordunuz. Onu hatırlıyorum.
Kutlaydı o.
Ay, evet. Hatırladım.
Canan Sanan'dı o.
Doğru.
Sonra anneler şey ya, o zaman faks vardı. Bir sürü faks geldi bir süre sonra. Çocuklarımız korkuyor, ne bu böyle ya kukla diye.
Ya çok tatlı, çok güzel. Bir kere gerçekten hep yıllardır kulaklarımızı dolduran sesleriniz var. Yani bir kere bundan gerçekten haberdar olmanızı istiyorum. Biz az önce sizden bir süre önce Engin'le şeyi konuşuyorduk. Ya bazı şeyler yapılır ve o bazı şeyler işte anın da, an içinde çok değer bulmaz, etkili olmaz. Hı hı. Ama çok uzun soluklu, çok uzun zamanlara yayıldığında gerçekten çok güzel izler bıraktığını görürüz ya.
Evet.
Hala unutmadığım bir ton şey var o süreçlere
ne güzel
dair. Bu çok
gerçekten
değerli.
Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yani bizim şeyimiz de herhalde bu işten, manevi tatminimiz de böyle oluyor.
Ben şunu sormak istiyorum peki. Şimdi bir tarafta böyle her şeye bulaşan ve harika işler çıkaran bir kadın var. Tiyatro, dans, müzik, işte şarkı söylüyor bir yandan. Bir yandan çok güçlü bir müzisyen var. Hiç böyle birlikte bir müzikal oyun çıkarmayı planladınız mı? Yapmayı planladınız mı? Ya da ben kaçırdım mı yaptıysanız da?
Bir şey, Les Misérables, Sefiller müzikalini Bora tercüme etmeye başlamıştı. Bir ara böyle bir şeyimiz olmuştu. Hı-hı. Çılgınlık yapacaktık. Sonra olmadı bir şekilde. Yani o eski Şan Tiyatrosu'nun müzikalleri şeyi hala yok maalesef.
Evet.
Bilmem yani.
Ama
Bora aslında bir şey, müzikalin müziklerini yaptı Zülfü Livaneli'nin, değil mi bu?
Mutluluk romanı müzikal olmuştu. Cengiz Onural'la birlikte onu müziklendirdik.
Hatta Sibel oynadı değil mi? Başrol.
Daha Sibel Tüzün oynamıştı orada. Yani romantika diye bir müzikal. Yani müzikallerle aslında var bir kardeşliğimiz ama böyle proje üretmek biraz böyle bizi aşıyor. Sanki birisinin o projeyi üretip bizde gelip yaptırması gerekiyor.
Hmm.
O kafa bizde, yani ticari bir bakış da gerektiriyor ya o biraz,
evet,
Sevda.
Evet.
Yani o başka bir şey, bir yatırım durumu var orada. O bizim şeyimizin, kulvarımızın biraz dışına çıkıyor.
Ama kesin. Ya
biz çalışmayı seviyoruz ama proje üretmeye dersen o biraz farklı bir beyin yapısı
çok
gerektiriyor.
Çok
herhalde.
İyi anladım ama bence yani müzikalde eminim nefis bir şey çıkar. Yani projeyi yapan ya da projelendirenin doğru projelendirip doğru yerlerde doğru kişileri buluşturmasıyla bence çok nefis bir şey çıkar. Hep ben böyle böyle bir çalışma bekledim aslında yıllarca. Hani bir yandan işte film ve dizi müzikleri yaparken arada hani bu boşluklarda bir şeyler çıkar mı diye de bekledim aslında. Ve her yeni müzikal haberi duyduğumda acaba Oya Hanım var mı? Bora Bey var mı içinde bir yerlerde falan? Hep bile bakıyordum yani uzun süre.
Biraz da ben çok galiba seçici oldum. Birkaç tane teklif geldi aslında müzikallerden. Fakat böyle hani bana ne katar diye düşünüp böyle uzun bir süre bir şey yapmayınca bu sefer de hani sıradan bir şey olmasın kaygısına düşüyor insan. O yüzden de böyle bir fazla seçici davranıyorum galiba.
Evet, kesinlikle seçici davranmak çok çok çok iyi bir şey. Bu kesinlikle buna %100 katılıyorum. Ama mesela izleyici olarak bunu söylemek istiyorum. Yani bence ya, mesela sizler çok az kalan çok değerli insanlarsınız ve çok güzel şeyler üretebileceğiniz dönemleri ne olur kaçırmayın ve bizi böyle bırakmayın. Gerçekten şey o kadar bir sürü ıvır zıvır şeyle karşı karşıya kalıp onlara maruz kalmak zorunda kalıyor pek çok insan. Eğer seçmiyorsa, bir ara vermiyorsa, sürekli televizyon başındaysa, çünkü tamamen bir paslanma hali var. Yani evet, onu görüyorum. Evet. Umarım işte, bu program bir kırılma noktası için, olur. Umarım ki.
Sevdacığım, talep meselesi bu. Talep de galiba artık böyle vasatın yüceltildiği bir dönemden geçiyoruz gibi geliyor bana. Yani hep ortalama, her şey ortalamanın böyle hatta altında sayılacak şeyler seviliyor. Tuhaf bir durum. Yani vasatın alkışlandığı bir şeyden geçiyoruz, dönemden geçiyoruz şu anda.
Oya Hanım, siz tiyatro sahnesinde de oynadınız mı? Yani sahnede.
Evet, oynadım. Şehir tiyatrolarında oynadım. Ondan sonra özel tiyatroda Küçük Adam Ne Oldu Sana müzikali, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun İstanbul'da yaptığı. Bir de Batı Yakası Hikayesi Cem Özer'le birlikte.
Aha, onu hatırlıyorum sanki. Evet. Bora Bey, evet. Oya Hanım'ı sahnede izlemek nasıl bir şey? İzlediniz mi hiç sahnede?
Bu oyunları izlemedim maalesef. tabii, bizim tanışmamızın öncesine
denk geliyor.
O zaman işte okuldan nasıl mezun oluruz derdindeydik herhalde. Mühendislik zordu birazcık çünkü.
Biliyorum elektronik mühendisleri uyumuyordu geceleri, biliyorum. Biliyorum yani.
Bir de yurtta kalıyormuş Bora, orada kalıyormuş tam Boğaz için yani.
Şimdi bir şey söyleyeceğim, hangi yurtta kalıyordunuz Bora Bey?
Hepsinde, 1, 2, 3.
Tamam, peki. Oralar tabii şimdi çok değişti, çok modernize edildi filan. Epey güzel oldular yani, benim dönemimde filan arada bir fare filan görüyorduk ama o artık yok herhalde yani onlar. peki, şimdi bu arada albüm filan 2014'ten sonra bir albüm olmadı. Ama siz dediğiniz gibi Arya ile birlikte dizi ve film müzikleri yapmaya devam ettiniz. Sonra Bora Bey, sizin İnce Saz'la nasıl başladı yolculuğunuz?
İnce Saz kurulduğu andan itibaren ben işte Arya'nın bir üyesi olarak Cengiz'le birlikte zaten hem bir taraftan film müzikleri üretiyorduk, hem de onlar böyle yeni bir yolculuğa Murat Aydemir ile birlikte çıktılar. Derya Türkan'la üçü kurdu grubu. Ama ben de burunlarının dibindeydim. Yani stüdyoda 24 saat beraberdik. Ama onların ilk baştaki kulvarları çok Türk müziği ağırlıklı bir kulvardı.
Hatırlıyorum ilk zamanlarını.
Ben onlara işte vokal yapıyordum, kayıtları yapıyorduk. Yani her türlü şeyinde birlikteydik. Ama solist olma aşamasını daha sonra geçtim. Öyle söyleyeyim.
Peki siz aynı zamanda işte solist ama aynı zamanda işte aranjeler de yapıyorsunuz. Yani bir yandan tabii bestecilik tarafınız çok güçlü. Bu detayları da çok iyi biliyorsunuz. Mesela şu yeni dönemdeki düzenlemeleri nasıl buluyorsunuz? Biraz paylaşır mısınız görüşlerinizi? Altyapıları, müzikal altyapıları, şarkıların soundlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biraz önce dedim ya, farklı bir dönem bu dönem. Yani işte ben İstanbul Gelişim Orkestrası'nın stüdyosu vardı. İlk bu orada staj yapmaya başlamıştım. Okuldan mezun olmaya yakın. O dönem işte Ajda Pekkan 5 yıl önce Oyun Sonra grubunun bir ortak albümü yapılıyordu. Mazhar Fuat Özkan'ın Ele Güne Karşı albümünün kayıtları. Ben o sıralarda şeydim orada. Staj yapıyordum, öğreniyordum. Bu işler nasıl yapılır, nasıl edilir? İşte daha çok ses mühendisliği konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Tabii o dönemde ki soundlar çok farklıydı. Mesela Sabahtan gelir arkadaşlar, yaylı grubu bütün bir albümü bütün bir gün çalar gider. Şimdi böyle bir şey çok büyük maliyetler gerektiriyor. Tabii yeni şeye hak da veriyorum. Prodüktörlerin gücü farklı, yapımcıların maddi güçleri çok farklı. Dolayısıyla o dönemdeki işlerle bu dönemi kıyaslamak bana biraz haksızlık gibi geliyor. Şimdi hakikaten öyle bir prodüksiyonun altına girmek çok zor. Hayal etmek bedava, hayal edebilirsiniz ama hakikaten hakkını vererek bir şeyi yapmak çok zor. Dolayısıyla bugün yapılan işleri de ben çok kıymetli buluyorum. Bir tek şöyle bir şey var. Bir takım kutucukları, yani müzik kutularını birleştirerek birbirine çok benzeyen işler yapılıyor. Bir onlara karşıyım. Ya yani karşı değilim de ya onları ben talep etmiyorum. Ben dinlemiyorum ama dinleyene saygı duyuyorum sonuna kadar. Dediğim gibi farklı bir düzen bugünkü düzen. Ben bugünkü düzenin içinde mümkün olduğu kadar işte mastering konusunda çalışıyorum. Mastering üzerinde epeydir kafa yordum ve nereden baksan 15 yıldır bir taraftan da onu geliştirmeye çalışıyorum.
Süper.
Yani her dönemin sound'u ayrı, ona inanıyorum. Bu dönemde bir süre sonra başka bir yere evrilecek diye düşünüyorum.
Benim iyiymiş her şey.
Evet, evdeki görüş farkı. Oya Hanım, bir de sizin görüşünüzü alabilir miyim lütfen?
Ya böyle bir takım şeyler var, programlar var. Ona parayı verip bir şekilde şeyleri, loopları, şeyleri alıyorlar ve altyapıyı yapıyorlar böylece. Yani artık çok kolaylaştı. Ama kolaylaştığı için de artık akustik tadı ve şeyi yok. Yani evet, canlı enstrümanları duyamıyoruz. Duysak da bir iki tane belki. Yani o kadar da sadece bu dönemin sound'u değil, insanlar kolaya kaçıyorlar artık. Evet, evet. Yani kimse gerçek bir prodüktör yok piyasada. Yani her şeyini vererek bu işi yapacak, müzisyenleri destekleyecek. O yüzden de zaten ölmüş olan bir şeyden bahsediyoruz Türkiye'de, müzik endüstrisi.
Şimdi şöyle iki tane taraf gördüm ben. Taraflardan biri biraz daha umutlu. Diğer taraf müzikle ilgili aslında oldukça da
karamsar
ve bunu ama bu karamsarlık halini her iki taraf da iyimserlik haletin bilimsel verilerle konuşuyorlar. Bence bir kere yani bunu gerçekten çok büyük bir onurla söylüyorum. İki tane entelektüel kafanın zaten çok uzun süre bu tür piyasalarda barınması bence o kadar süre bile çok uzun sürmüş. Çünkü katlanma düzeyi de düşüyor insanın. Yani
öyle,
bir şeyler öyle okumuş, yazmış, çizmiş, kafa yormuş, gerek müzikle gerek başka alanlarda kendini beslemiş. Sizin gibi insanların bu tür sektörlerde kalması bile bir bence mucizeydi bizim için. Sadece evet, bir gelip geçtiniz yani mucize olarak. O yüzden ben özellikle bu konudaki görüşlerinizi özellikle sordum ki dinleyenler de gerçekten kendi değerlendirmelerini yapsınlar diye bir objektif bir şey olsun istedim. Peki Oya Hanım'ın küsmesi mevzusu bitecek mi? Yeni bir çalışma, yeni bir albüm, Bora Bey. Bir ikna turu var mı bu ara?
2006'dan beri çalışıyor.
Oya Hanım bir solo projesi var. Her sene bu sene yaparız deyip bir sonraki seneye attığımız.
Tam 14 yıl oldu.
Şunu soracağım gerçekten bakın. Ya ben en azından bir dinleyici olarak böyle daha butik, daha böyle küçük, daha tırnak içinde böyle sterilize edilmiş bir alanda gerçekten güzel müzik dinlemek istiyorum. Atıyorum 50 kişi olsun, çok iyi bir solist olsun, çok iyi bir işte piyanist olsun, bir keman, bir gitarla ve çok böyle çalışmalar hiç yok mu planınızda? Yani böyle daha butik çalışmalar, ya çok popüler müzik dünyasına sarsıntılı bir şey yapmak gibi değil de.
Biz yaparsak öyle, aynen tarif ettiğin gibi bir şey yaparız. Zaten artık bu saatten sonra hani ne kadar satacak, ne kadar tıklanacak gibi bir derdimiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğin gibi çok bizi seven, özleyen insanlara bir vefa borcu gibi belki görmek gerekir. Dediğin gibi son derece mütevazı, kendi alanında oda müziği formatlarında belki bir şey olabilir.
Gerçekten öyle bir şey hayal ediyorum. Böyle Oya Hanım'ın böyle çok keyifli böyle tadına vara vara böyle şarkılar söylediği zamanları gerçekten isterim. Yani dinlemeyi çok isterim gerçekten.
Peki. Yani bu şeydi, tablo çizmek istemem doğrusu. Ben oldukça aslında komik biriyim. Yani sürekli espriler yapan ve hayatın aslında komiğini çıkaran biriyimdir. Galiba biraz şey oldu konuşmalarım.
Yok, hayır zaten.
Öyle ama genelde şeyimdir yani. Hani felaketi yaşıyorsam
ama bir şey söyleyeceğim. Böyle bir afacan havanız da var ama sizin Oya Hanım. var. Gerçekten var. Peki gerçekten böyle bir çalışmayı çok isterim. Ben dinleyici olarak çok isterim. Sizi seven biri olarak çok isterim. Böyle yavaş yavaş da toparlamak istiyorum ama şimdi gerek müzik piyasası gerekse kendi gelecek dönem çalışmalarınızla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz, neler söylemek istersiniz şu sırayla?
Ben şu anda yorumcu olarak ince sazlı olan kariyerimi çok önemsiyorum, çok kıymet veriyorum. ve orada sahne aldığımız konserlerimiz çok çok güzel, çok tatmin edici geçiyor. ve çok mutlu hissediyorum kendimi. Oya da bunu hissediyor ve beni çok destekledi bu konuda. Bir de yani içinden müzik geçen her şeyde bir tuzum olmasından çok seviniyorum. Hakan Eren'le birlikte işte 15 yıldır 70'lerden beri yapılmış bir sürü şarkıyı band kayıt yıllarından ya da plak kayıtlarından dijital ortama aktarmak gibi bir misyon yüklendi.
O çok meşakkatli bir iş yalnız Bora Bey.
Çok zevkli. Çok...
Evet.
Bence o da çok kıymetli bir iş. Çünkü hakikaten yeni nesillere bunların aktarılma şansı bir tek böyle olacak. O bantlar bir süre sonra eriyip yok olacak çünkü. Ama dijital ortama aktarılırsa işte kıyamet kopana kadar onlar bizle birlikte olacak. Ya da güneşteki bir fırtına yok olmazlar.
çok önemli bir çalışma. Geleceği yani, bir miras yani aslında.
Evet, bir de işte bu müziğin en son aşaması dedilen... kayıt yapılıyor, söyleniyor, vokalleri yapılıyor, mix ediliyor. Ondan sonra gelen bir aşama daha var ki son bir 10 yıldır falan bu çok kıymete bindi. ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. En son aşama mastering denen bir aşamadan geçiyor. Bizlere ulaşan frekanslara sahip ediyoruz onu. Dolayısıyla en doğru şekilde bunun da yapılması için uğraş sarf ediyorum. Bir de böyle bir şeyim var. Zevk alanı diyeyim.
Çok keyifli, çok güzel. Oya Hanım, siz ne söylemek istersiniz?
Ben çok sevdiğim bir mesleği icra ediyorum. Seslendirmeyi çok seviyorum. Ve seçerek yapma şansım var. İstediğim işlerde oluyorum. Onun dışında Bora'ya manevi olarak destek olmak dışında 2006 yılından beri bir projemiz vardı. Ersel Serdarlı'nın çocuğun 12 tane parçasını bana verdi. Ondan sonra ben yapmadıkça utana sıkıla yazık arıyor beni, diyor ki işte Sertab'a verdim şu parçayı. Aa, ne demek diyorum. Yani ben yapmadığım için çok haklısın. Ondan sonra hatta geçenlerde buluştuk. O da Azerbaycan'da yaşıyor, şimdilik çalışıyor. eyvah dedim, gene verdin mi parçaları dedim işte Ferhat Koçer'e ya da başka sanatçılara. Yok ama dedi artık yapsan iyi olur dedi.
Neyse sanıyorum bu gözdağı size iyi gelebilir Oya Hanım.
Evet,
lütfen
evet,
şarkıları
gelecek galiba. Eğer olursa böyle bir şey var ama hani çok büyük şey değil dediğin gibi. Yani butik bir çalışma olacak o da. İnşallah yaparım.
Sizin de besteleriniz var mı peki böyle kenarda biriktirdikleriniz, ikinizin de kenarda bekleyen, henüz sunmadığınız ya da bir yerlerde söylemediğiniz?
Yok herhalde.
Yok galiba.
Tamam peki.
Yani hep vermişiz birilerine evet. Bir şekilde ya dizi filmin dizide ya bir filmde kullanmışız.
Peki mesela...
Ne yapmayacağız demek değil bu tabii.
Peki işte o kesin zaten sürekli üreten insanlarsınız ama peki müzikle haşır neşir olmak isteyen, hayatında kariyer yolculuğunda müziği eklemek isteyen, bizi dinleyen gençler vardır ya da sonradan dinleyecek olan gençler vardır. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Hani neler söylemek istersiniz?
Bunu zaten... Ben çocuk dedim ya, çocukluktan beri içimde hissettiğim bir duyguydu bu. Her şeyin önüne geçti. Yani eğitimimin önüne geçti, kariyer olarak müzik hep bir ön plana geçti ve benim yolumu çizdi. Kendi içlerinde, ruhlarında böyle bir şey hissediyorlarsa zorlamadan tabii, özenmeden, başkası gibi olmaya özenerek değil de kendi iç sesleriyle bir yolculuğa çıksınlar diye konuşabilirim. Böyle bir öğüt verebilirim.
Ben de mutlaka eğer imkan varsa eğitimini almalarını tavsiye ederim. Benim mesela abimin oğlu, büyük oğlu kimya bölümünü bitirdi İTÜ'nün. Fakat dedi ki ya siz bana bunu okuttunuz ama ben müzikaller yapmak istiyorum. Müzikle uğraşmak istiyorum. Yani tabii bir boşa geçmiş bir zaman oldu dolayısıyla. Ailelerini ikna etsinler bir şekilde. Neyi seviyorlarsa onunla uğraşsınlar. Kolay yoldan şöhret ve para kazanmak değil de galiba kalplerinin, yüreklerinin götürdüğü yere doğru gitsinler derim.
Ve içini dolduracak bir şeylerle. Zaten içini evet. Dolduracak bir şey yapınca... Gerçekten bir biçimde sonrasında o istedikleri şey de belki bir zaman sonra geliyor. Belki hemen gelmiyor ama şu an herkes birçok kişi artık kestirmeden şey kestirmeden gitme hali
öyle,
var.
Çünkü evet. Ütopik bir şey aslında bu söylediğim. Çünkü birileri o kadar kolay para kazanıyor ki ülkemizde doğal olarak gençler de aa bak meğer ne kolay da oluyor niye ben zor yolu seçeyim diyorlar. O yüzden de tabii şey yani zor. Her zamanki karamsar bakışımı böyle
hayır siz çok siz hayır siz çok afacan birisiniz bence. Oya Hanım, Bora Bey çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir kere güncemin 20.
yılını eklediniz. Teşekkür ederiz. Kıymetini bil bak bu kadar uzun bir radyo programına katılmamıştık yani.
Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten çok şanslı hissediyorum. Sizi ağırlamak eşine benim için de, onurdu.
Buradan eşine de sevgiler.
Ben de sevgilerinizi ileteceğim. Onun da çok sevgileri mutlaka olacaktır.
Çok teşekkür ederim.
Hatta burada şu an teşekkür ediyor size.
Vay Oya Hanım ben Webster'ı unutmadım.
Webster.
Webster evet.
Webster.
Bir de mi unutmuşsunuz yoksa adını ya?
Hayır canım. Sanmıyorum unuttuğunu. Webster.
Webster'ı unutmadık biz.
Hiçbirini unutmadık. Yani 78'lerdeki o Sultan filmindeki o çocuk. Hiçbirini unutmuyorum. Tabii canım aşk olsun. tabii ki de yani. Oya Hanım, Bora Bey sizleri çok seviyoruz. İyi ki de
biz
geldiniz.
De,
İyi ki
çok
de
teşekkür ediyoruz.
Ettiniz. Biz de sizi sevdik Sevdacığım.
Kendinize çok çok iyi bakın. Gerçekten varlığınıza sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programı Ah Yaban'ım benimle kapatacağım. Benim çok sevdiğim.
Tabii tabii.
Ya ben sizin Oya Hanım biraz daha böyle
evet Soracığım.
Kıyıda köşede kalmış böyle biraz daha bilinmeyen şarkılarınızı evet. Daha çok sevdiğimi tespit ettim. O yüzden onlardan benim çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere.
Görüşmek üzere.
Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Sevda'nın Güncesi bu haftada programını bu pazarda sonuna geldi. Konuklarım Oya Küçümen ve Bora Eboğlu'ydu. Oya Bora bir zamanların Oya Borası'ydı sizler için ve bizler için. Program gerçekten çok keyifliydi. Önümüzdeki hafta 13 Eylül'de yine yepyeni bir konukla, yepyeni bir konuyla başka bir alanda yeni bir misafirimizle birlikte olacağız. Sevda'nın 21. güncesini yazmaya devam edeceğiz. Lütfen siz haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ben her zaman tekrar ediyorum. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi ki de buradaydınız. İyi ki de bizi dinlediniz. Şimdi yine Oya Bora'dan benim yine çok sevdiğim bir şarkıyı Ah Yabanım Benim'i çalarak Sevda'nın güncesini bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar. Mutlu pazarlarınız olsun. Hoşçakalın.
Yaban bakışlı, dağınık saçlı, isyankârım. Akşamdan kalmış.
Radyo engelsiz erişim, erişilebilir iletişim.
Yabanım benim.
Radyo engelsiz erişim, erişilebilir iletişim.
Ah yabanım benim, şarkım segah. İstanbul yüzlü günahkârım, bozma bir günler paylaştım. Hayat kadar çok alıştım. Ah yabanım beni. Kar yarası gibi yüzüm acır bak. Günahım varsa tevbekârım. Karmaşıklığına bulaştım. Ölüm kadar çok alıştım. Ah yabanım benim.
Sevda'nın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevda'nın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.